Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Herkese selamlar.
Merhabalar.
Seni sormalı.
İyi olmaya çalışıyoruz. Yine tatsız haberlerle uyandı bütün dünya, biliyorsunuz.
Öyle yeni bir terör saldırısı. Bir alışma durumu oluyor.
Maalesef.
En kaygı veren en kötüsü. Belki o.
Evet.
Hani şey diyorsun, hani kimi olayı büyük, kimi olayı küçük gibi değerlendiriyorsun falan.
Evet.
Bunlar daha korkunç şeyler aslında, durumlar.
Öyle öyle.
Şimdi bu bizdeki, hani dünyada tabii tatil değildi de, bizde bu bir haftalık dev tatilin arkasından bu hafta çok durgun geçti teknoloji açısından.
Öyle.
Bütün hafta Pokemon muhabbetiyle tamam, geçti. Evet. Artık gazetelere, televizyonlara falan sıçradı.
Ben bu gündemde yasaklanmış olur diye düşünüyordum ama daha olmadı galiba.
İşte o yönde de bazı kıvılcımlar var. Bütün hafta özellikle Türkiye gündeminde Pokemon muhabbetiyle geçti.
Kime asparagas?
Türkiye evet. Gündemi değil abi, dünya gündeminde dünya de vardı.
Aslında işte yeni ekran kartları hafiften çarşıya, pazara ulaşmaya başladı falan ama hani gölgede kaldı onlar.
Evet.
1060 GTX 1060'ın fiyatı konusunda bir gelişme var. Biz zaten kendi değerlendirmemizde 1000 lira civarı demiştik. Nvidia'da 1030 lira şeklinde bir açıklama yaptı ama tabii ki şunu şey yapmak lazım. Hani Nvidia'nın bir fiyat koyma
yok
bir şey. Yetkisi yok. Bu hani Nvidia'nın tavsiye ettiği, öngörüde bulunduğu fiyat.
Tabii 1200 liraya da kart olabilir.
Tabii ki daha farklı modeller olabilir. Olur. Artı kur diye bir şey var.
Hı hı.
Bu fiyatı asıl belirleyen. Ama demek ki işte 1000 liraya 6 GB mıydı?
Evet.
6 GB 1060 kartlar alınabilecek gibi.
Hı hı.
Vallahi benim kulağıma iyi geliyor.
İyi, evet, gayet iyi.
1000 liraya
980 performansı.
Evet, gayet güzel bir kart.
Şey ne kadardı? RX 480.
O da acaba biraz daha
büyük
ama şu RX'te şöyle bir sıkıntı var. Onun iki modeli var. 4 ve 8. Hı. Buraya 8 geldi, pahalısı geldi.
Evet.
Aslında onun 4'ü gelse daha ucuz olacaktı. Ama hala yok onlar piyasada.
Evet. Valla 1060 zaten kağıt üzerinde de cazip gözüken bir
öyle gözüküyor
karttı.
Abi.
Şimdi 1000 lirayla cüzdana da hitap ediyor. Bakalım, bu herhalde önümüzdeki ay
artık raflara
dizilir.
Ağustos desek daha iyi olur bunun şey için.
Farklı modelleri.
Evet.
Şeyde Nvidia öyle bir şey yok diyor. 3 GB'lığı olur mu, olmaz mı?
Ben olur diyorum
yani
ama.
Yani hala tabii olabilir ama hani Nvidia en azından şu an için öyle bir şey planlamış falan değil.
Yani orada şeyi merak ediyorum. Mesela Asus çıkıp kendisi ben 3 GB versiyon yapacağım diyemez mi acaba?
Muhtemelen diyemiyordur.
Bazen serbest bırakıyoruz diyorlar çünkü üreticileri bazı
evet.
ürünlerde, bazılarını da bırakmıyorlar.
Evet.
Bu nasıl olacak onu bilmiyorum.
İşte o bellek, biliyorsun, veri yolları vesaire falan bazen
işte o mesele de var.
Farklı olması gerekiyor. Bazı şeyleri, işlemci birimlerini de kapatmak zorunda
yani
kalıyorsun
evet,
falan.
Yani evet, 3'ü sen sadece miktar olarak mı kısabiliyorsun tabii. Yoksa birkaç üniteyi de beraberinde mi götürüyorsun gibi sorular var işte.
O işin teknik kısmı.
Bakalım nasıl olacak.
Evet.
Bu haftanın değil de hani genel olarak aslında son zamanlarda alevlenen bir kota kalksın talebi var insanların doğal olarak.
Son zamanlarda değil, her zaman var.
Evet. Ama daha ya bir ateşlenildi.
Evet,
bir grup haline getirildi insanlar. Bir işte çeşitli sitelerde taleplerini dile getirdiler. Hatta işte en sonunda bugün mecliste CHP milletvekili bunu hani
basın toplantısı düzenledi. Evet.
Hani o noktaya geldi artık, sesler yükseldi.
Evet.
Orada da şey var. Tabii ki hani bunlar oldu diye bir şey değişecek değil ama biz hep haberini yapmıştık. Bu Ağustos'ta bu BTK'nın bir toplantısı olması bekleniyor bu konuyla ilgili.
Evet.
Ya kotayla ilgili ya da işte bu 3 megabite düşürmenin düzeltilmesiyle ilgili ya da hepsiyle ilgili. Çok
genel,
detay yok.
Evet yani.
O yüzden şu aralar alevlendirmek iyi bir şey aslına bakarsan.
Doğru. Doğru.
Ya sadece böyle imza toplayarak, hele bir de internetten, hani gerçekten kağıt üzerine imza atsan belki bir faydası olur diyeceğim ama yani internetten falan şey yaparak çok büyük bir yere varabileceğini ben zannetmiyorum. Ama sonuçta mecliste hani bir milletvekili bunu sahiplenmiş. Daha fazlası niye bu işin peşine düşmüyor? Çünkü sonuçta yeni neslin doğrudan etkilendiği bir şey.
Evet.
Senin seçmenlerinle hani etkileşime girebileceğin en önemli şeylerden biri. Bence daha fazla vekilin destek vermesi
evet.
lazım. O zaman belki bir yerlere işte ulaşmaya başlar. Firmalar tamam, kotanın tamamen kalkmasını beklemiyoruz zaten değil mi? Hani öyle bir şey.
Ya yani ben o konuda bir iki kelam da ettim. Yani kota, ya bu kota her yerde var. Yani. Dünyada kastedim. Ha tamam, hani kota olmayan tarife de vardır da kota var. İşte biz de konuştuk, yok 1 terabaytlık kota Comcast mı ne sundu şeyini, seçenek sundu falan. Ama hani böyle deyince de yine gençler seni dövmeye kalkıyorlar. O yüzden hani öyle şey sevmişler, kota kalksın diye bir kampanyaya girişmişler, öyle olsun. Kalkarsa bizim de işimize gelir. Yani, biz de kullanacağız.
Hani kalksın diye sen söylersin ama şeyler gevşetilir, ne denir?
Artması lazım. Ya,
kotalar artar, evet.
Ya, bunu yıllardır da söylüyoruz.
İyileştirme yeni, olur.
Yeni bir şey de değil. Hem de ciddi, hani 50 iken 80 oldu. Yok. Değil. 50 iken 250 oldu şeklinde artması lazım.
250 iken işte 1 terabayt oldu.
Yani ve şeyde orada bir ortak görüşe varıldı. Şimdi senin internet bağlantın 24 megabit de olsa, 100 megabit de olsa, 8 megabit, 5 megabit de olsa 3'e iniyor.
Evet.
Bunun da oranlı olması lazım.
Kesinlikle.
Burada bir ortak bir akıl oluştu bence. Artık herkes bunu yüzdeli olsun diye tekrarlıyor. Buna da katılıyoruz. Bir iyileşme olursa herkesin işine yarar. Ama bakalım. Ben kotanın kalkacağına ihtimal dediğim gibi vermiyorum. Ama belki de şey yapmak lazım. Hani hayallerini büyük tutmak lazım belki de.
Belki de.
En baştan küçük hayallerle çıkmamak lazım yola. Biz bunu daha sonra daha da kapsamlı konuşacağız. Şimdi çok da gündemi bununla meşgul
aynen,
etmeyelim.
Aynen, devam
biz
edelim biz.
Biz de böyle bir şeyin olmasını istiyoruz. Change.org'daki 300 bin imza toplamaya çalışıyorlar. 200, yanılmıyorsam 230 binlerdeler. Hı. Ona da destek verilirse, o 300 bin hedefine erişilirse o da güzel olacak.
Evet.
Çok bir şey de kalmamış. Hı. 70 bin kadar imza lazım. 230 binlerdeler, üstündeler. Bir omuz verilirse
evet,
o da tamamlanır. Hoş olur.
Öyle. Teknosa'dan haber var. Ülke çapında küçülmeye gitmeye karar vermişler. 77 mağaza kapatıyorlar.
Evet, bazı çok büyük mağazalar, hani Teknosa'nın da küçük mağazası oluyor. 3 yıldızlı falan hani büyük mağazası oluyor ya. Büyüklerden de giden var, küçüklerden de giden var.
Önce Kliksa ile başladılar.
Evet.
Onu Teknosa'nın, evet, altına aldılar.
İçine çektiler. Şimdi mağazaları azaltıyorlar. Ve belli ki işler çok iyi gitmiyor.
Ama Teknosa'nın çok fazla mağazası yok muydu ya?
Var, çok
size öyle gelmiyor muydu?
Var ama işte... Ya tabii bu mağazalar sokak arasında açılmıyor. Bunlar oldukça pahalı mağazalar belli ki. Hı. Alışveriş merkezlerine açılıyor. Lüks caddelere, hani şimdi nasıl işlek cadde desem tam karşılamayacak. Pahalı caddelere açılıyor.
Öyle öyle.
Dolayısıyla hani ucuz mağazalar değil hiçbiri.
Bir de şey var, mesela 77 mağaza kapanınca haber oluyor ama arada aslında ufak tefek kapanmalar oluyor. Mesela Bahariye Caddesi, İşlek, evet, Cadde, oradaki Teknosa kapandı gitti. Evet. 2 sene, evet, falan oluyor.
Evet. İşte böyle bir yeniden yapılanma mı diyelim 30, evet, Eylül'e kadar bu olan da olacakmış.
Ya, tabii 77 mağaza kapanıyor demek kolay. 77 mağazada kim bilir kaç kişi çalışıyordu. Bir sürü insan da işten çıkıyor demek oluyor bu bir yandan da.
Evet, tabii ki, tabii ki. Ve bir yandan da şunu merak ediyorsun. Yani kim kazanıyor o zaman? Kim Teknosa'da işler kötü, kimde işler iyi? Şimdi rakipleri de var.
Var, Vatan'da. Öyle Media haberler Markt'ı duymadım henüz.
Vatan, Bimex.
MediaMarkt birazcık hani tutunmayı başaran.
Şimdi ama genel olarak da bir bakarsak. Satürn gitti değil mi?
Satürn, MediaMarkt.
Darty.
Oldu. Darty uçtu gitti, evet.
Bir de Electro World da gitti galiba.
Best Buy.
Best Buy'ı zaten göremedik bile.
Göremedik, İstanbul'a gelemedik.
Electro World vardı. Bir de ilk başlangıçta EP mi? Öyle bir yer Cevahir'de açılmıştı. Allah. Hatta ilk galiba mağaza şeklinde oydu. Sessiz sedasız. Ya yani sessiz sedasız değil, o zamanlar işte bir miktar duyuruldu. Yok oldu bunlar.
Öyle.
Pek yani Türkiye'de bu elektronik zincir mağazacılığı aslında iki adım ileri bir adım geri gidiyor.
Öyle.
İstiklal Caddesi'nde açılan Virgin,
evet,
yok olmuş. Haberimiz bile yoktu. Ben Binanın içinde bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum. Nerede ya? Burada böyle bir mağaza vardı. Ben kitap almıştım falan diye. İzi bile kalmamış.
Abi biraz elektronik alışverişin yapısı değişti. İşte tüketici tabii. Elektronik kaydıkça diğer mağazalar da işin içine giriyor. Şimdi Carrefour'da da fare buluyorsun, klavye buluyorsun. Evet. Veya cep telefonu hepsi burada da satılıyor. Yani
internet.
Niye yani bu Teknosa'ya gideyim ki? Daha ucuz olan yeri insanlar buluyorlar. İnternet satışı ciddi anlamda sıkıştırdı.
Elektronikte ciddi bir paralel ithalat gerçeği var şu anda. Acayip fiyat farklarıyla
yani
satıyorlar.
Paralel ithalat diye bir şey işin içine girdi. Yani bu şeyler
kar marjına düştü ve senin tabii. dediğin gibi bu firmaların çoğunun yerleri çok yüksek kiralı yerlerdeydi. Ya karşılayamıyorlar ya, karşılayamıyorlar bile belki de muhtemelen.
Bunların özelliği zaten bu mağazaların hiçbirinde anakart satılmıyor.
Yok, bunlar o işe girmiyorlar hani çok
internal
fazla.
Internal hard disk satılmıyor. Bunda en fazla external disk bulursun.
Klavye, mouse, evet.
Bir tek Vatan hala hani yok işlemci anakart evet. disk falan satan PC toplayabileceğin mağaza bir Vatan'ın mağazaları.
Evet.
Hani bu tür mağazalar arasında. Bunlar bitmiş ürün satıyorlardı ama işte demek ki işler o kadar iyi değil.
Evet, evet. Fiyat araştırma sitesi Bilio.com kapanıyormuş. Ben bilmiyordum.
Bilio eskiden ucuz uydu, onu bilirsin.
Ne?
Ucuz.com
diye. Ha, onu biliyorum. Yani,
tamam, o işte onlar geçen sene Bilio oldu onlar. Başka bir yere satıldı. Bilio.com olmuş. Onlar da ama bir yıl içinde bundan herhalde umdukları şeyi bulamadı. Yani kapatmaya karar vermişler.
Bir fiyat arama motoru nasıl para kazanır deyince benim aklıma hemen çat diye bir şey gelmiyor yani. Çok zor bir
biz
iş gibi geliyor.
Şeyi zaten çözemedik hiçbir zaman. Hani bu sitelerin iş modeli yok.
Nedir?
Ya hani işte nedir? Şeylerde aslında seni ön plana çıkarayım diyor. Yani bende ya, arayanlar oluyor.
Bak o da çok riskli
mağazalara
bir şey.
Mağazalara gidip seni üstlerde göstereyim falan.
Çünkü para, o zaman şöyle bir şey oluyor. Parayı veren stoğunda olmayan ürünü bile orada listeletebilir.
Tabii işte ama orada bu Bilio gibi sitelerin bunu dengelemesi lazım. İşte çünkü bir yandan da verdikleri sonuçlar iyi olmazsa öyle. Kullanıcılarını kaybederler falan gibi. Ama işte olmuyor ne demek. Kadar demek ki çok etkili değil. Bir anladım. Yandan Google'a da yazınca Google da artık çıkarıyor karşında bir liste hemen şak diye. Evet. Ben niye gidip de başka siteye gireyim ki?
Ya biz zamanında ben Dark Hardware'i yaparken bir bu tür bir site Jimri.com muydu neydi? Ha, benimle bir şey yapmak için çok uğraştı, çok konuştuk.
O
şeyi çözemedik.
Evet.
Adamlar mı bana para verecek, ben adamlara para vereceğim çözemedik. Çünkü onların da hiçbir fikri yok. Şey istiyorlar. Şimdi Dark Hardware'de işte Seagate Hard Disk incelemesi çıkınca altındaki kutuda, reklam alanında onların Seagate Hard Disk fiyatları çıksın. Onların sitesinden
evet.
istenmiş, çağrılmış, otomatik olarak fiyatlar gözüksün istiyorlar. Onlar da tabii işte satan yerlere linkli olacak. İyi güzel de ne olacak? Hani adamlar tabii sana genelde şey öneriyor. İşte oradan tıklansın da satılsın da sana onun suyunun
yok
suyu
abi.
Sana bundan komisyon versin. Ben tabii ya geç dedim hani aldı. Ben onunla uğraşmam. Ayda 5 lira kazanılmaz öyle.
Tabii.
İşte ve şeye geldik yani ya onlar mı bana para verecek ben mi onlara para vereceğim öyle garip bir şey oldu. Bir şey yok hani bir gelir modeli, iş modeli tam kurulmuş değil.
Ya ama ona rağmen bir sürü var işte.
Var.
Bak Cimri'ye saydık. Akakçe vardı benim bildiğim.
Ne vardı?
Bizim Teknofiyat var biz onu kullanıyoruz. O zaten para. Gönüllü bir
evet,
proje. Onda parası. Reklam yok. Para alma yok, para verme yok. En çok işimizi oradan yapıyoruz. İşe yarıyor mu? Yarıyor.
Yarıyor.
Yarıyor.
Alacağını özellikle biliyorsan,
evet.
Tam olarak şu Samsung bilmem ne, bunu arıyorum diyorsan, bu arama motorları kesinlikle işe yarıyor. İleride bunların şeyi olacak. Teklif vermelisi. Sen diyeceksin ki ben işte Samsung S7 alacağım. Bana özel teklif getir. O arama motorunun altyapısı o çalıştığı fiyatlarını indekslediği firmalara talep gönderecek. Diyecek ki bak bu adam S7 hemen alacak şimdi. Bu gerçek bir adam. Hemen de satın alacak. Bana hemen anlık şu an için fiyat verin. Oranın da yapay zekası yine mağazanın stok durumuna göre falan filan diyecek ki şu kadara verebilirim. Teklifimiz budur. Hani mini sanal ihale.
Aynen.
Bir sonraki adım o.
Evet. İninal Multinet'le anlaşmış. Multinet İninal'ı alıyor.
Multinet yemek kartı
onlar
değil mi? Sistemi değil mi?
Ama iyi para falan diye bir iştirakları varmış zaten onların. Alt girişimleri. Hisse değişimi şeklinde.
Evet, hisse değişimi. Tam yani %100
İninal'ın %50.1'i evet, Multinet'e geçecek. İyi paranın da 49.9'u bu İninal'ın sahiplerine geçecek. Ama hani buradan anlaşıldığı üzere İninal'ın sahipleri hiçbir yerde tam yönetime sahip olamayacaklar.
Evet.
Yönetim Multinet'in elinde kalmış oluyor bu iştiraklarda da birlikte. Ama sonuçta demek ki kendilerinin çıkarlarına bir hareket olduğunu düşündüler ki böyle bir Multinet'te... bir girişimcinin aslında hani belli bir yere getirip sonra firmasını satması iyi bir haber.
Multinet de şeyini geliştiriyor demek yani işini.
Evet. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum ya.
Ama senin kredi kartın var cebinde.
Evet.
İşte yani öğrenci falan olunca
ya onlar Multinet seviyorlar. Multinet şey için de kullanılıyor bu. İş yerleri bazen yemek pişirirler işte, de. Yemek.
İşte ön ödemeli kartlar işte öğrenciye, kredi kartı alamayana çeşitli nedenlerle ya da işte korkana hani aman kredi kartını çalıyorlar falan kendini garanti almak altına almak isteyene.
Bu yemek içinde olan
bayağı
arkadaşlar
büyük bir evet sektör evet. O.
Yemek içinde olan arkadaşlar lanet ediyorlar ama bu ticket sisteminden de yapacak bir şey yok. Bütün iş yerleri çalışanlarına bir çeşit ticket veriyor.
Çünkü komisyon vermek istemiyorlar aslında.
Aynen. Sırf komisyon o cihazlar hepsi para.
Tabii. Ama işte aynı şeyler yemek sepeti içinde.
Onun için de geçerli.
Firmalarda bunları muhasebeleştirmeyi kolay yapmak için.
Tabii,
sonuçta
bir yerde
her gittiğin çünkü. Yerden fiş alıp gelsen muhasebeci aklını yer onları tabii, bir araya getirip de şey yapmaya. Bir yerden Multinet'e tek bir fatura keziyor sana.
Tabii tabii.
Ödemeni oraya yapıyorsun. Tabii. Sonra bütün çalışanların işte kredisi yüklenmiş oluyor. Aynen. İstediği şekilde harca. İsteyen yer, isteyen yemez.
Yani isteyen lüks bir yemek yer, çabuk bitirir.
İsteyen simit yer.
Kimisi bazı muhitlerde, bazı market falan
alışveriş yapıyor.
De veriyor, veriyor karta.
Tabii tabii yok. Carrefour'da falan bazıları alışveriş yaptığını gördüğüm oldu benim.
Alıştan.
İlla yemeğe harcamak zorunda değiller.
Bu İninal'la bu iştirakla işte o belki etki alanını da o şekilde genişletecek.
Ha olabilir evet. Sonuçta ön ödemeli kart yani, değil mi?
O da öyle aynen öyle.
Evet.
Bir son olarak satın alma haberi de Google'dan Türk girişimi olan Anvato'yu satın almışlar.
Türk girişimi ama yurt dışında.
Evet bu Türkiye'de büyümüş bir şey değil.
Ya, sadece sahipleri Türk.
Evet.
Crytek'in işte şey yani, Crysis ne kadar Türk oyunuysa Anvato'da öyle bir Türk
güzel
firması.
Söyledim.
Öyle diyeyim sahipleri
Türk. Kurucusu Türk. Kurucusu Türk ve Google'a satmayı.
Video işleme yazılımı işindelermiş.
Bu adamın işi stream yani senin evine o görüntüyü bir şekilde setup box da olabilir getiriyor adam. Evet. Tabi Google'da bulut servisi sonuçta. Bu bulut servisindeki veriyi senin evine muhtemelen bu adamlar üzerinden bir şekilde getirecek işte.
Evet böyle bir birleşme yaşanmış.
Göreceğiz bakalım. Amerika'da 5G iletişim teknolojisiyle standart telefondan kurtulmak gündemde.
Evet. Şimdi Amerika'da bu radyo dalgalarıyla iletişimi FCC diye bir kurum yönetiyor. Ve uzun vadeli, orta vadeli politikaları belirliyorlar. Yeni gelişme bu şeyde FCC 5G'de 5G şebekelerine müthiş bir frekans aralığı sunacak. Buna karar verdiler. Ve bu sayede artık hani havadan gigabit bağlantı değil, multi gigabit deniyor. Birkaç gigabitlik bağlantı telefondan ya da işte radyo frekanslarıyla gerçekleşebilecek. Ve şöyle de bir bu gelişmenin alt başlığı var. Diyorlar ki bu havadan radyo dalgalarıyla müthiş hızlı 5G iletişim o kadar sağlam, o kadar sorunsuz olsun ki artık biz bu toprağa gömdüğümüz bakır kabloları ufaktan sökmeye başlayalım. Ama bu iletişim işte bu bakır kabloyla kurulmuş şebeke kadar güvenilir, sağlam olsun şeklinde bir karar vermişler.
İlginç.
Tabii ki fiber o topraktan bakırları sökebilirsin ama fiber o baz istasyonları birbirine bir şeyle bağlanacak sonuçta.
Tabii.
Fiber kalacak.
Eski tip işte o. Evet. Bakır kabloların sökülmesi veya işte yerlerine fiberlerle değiştirmeleri gibisinden durumlar olabilir de bundan sonuçta önce, kablosuz teknolojisinin
tabii. Ya şimdi tabii topraktaki, toprağın altındaki, sokaktaki bakır kablonun bize bir zararı yok. Ama bunun tabii şeyini de düşüneceksin. O sokağın başında bir dolap var. Biraz aşağıda mahallenin girişinde bayağı büyük bir, hani mini bir oda büyüklüğünde bir birim var falan filan. Tabii o bakırları sökünce onlar da boşa çıkıyor. Onlardan da kurtuluyorsun. Bakımından kurtuluyorsun. Şey oldu, dozer kabloyu kopardı,
evet,
meselesinden kurtuluyorsun. Bir yandan da aynı mantık şunu getiriyor. Radyo frekansı sonuçta havada, havaya kapasite, taşıma kapasitesi sonsuz değil. Her şeyi aynı anda yayında tutamıyorsun. O yüzden böyle işte 5G teknolojileri, yok dijital karasal yayın falan şeyler çıktıkça bazı eski şeyleri de kaldırman gerekiyor. Mesela ülkemizde bile o konuda bir pek şu ana kadar duyulmamış bir gelişme var. Seneye radyo gidiyor.
Evet.
Normal bizim hani dededen kalma radyoyu şimdi elektriğe takarsın, açarsın, çalışır. Radyo dinlersin. Çalışmayacak.
Tabii analog radyo gidiyor. Dijital analog radyo gidiyor.
Evet. Dededen kalma radyolar sessiz kalacak. Bir yerden sonra şu anda hani şuraya çatıya şimdi uyduruk bir anten koysak televizyon izleriz. O gidecek bir yerden sonra. Kendi içinde de kablosuz iletişim teknolojileri de işte evrimleşip güncelleri çıktıkça eskilerinin ölmesi gerekiyor. Öyle. Göç bu şekilde gelişecek.
Evet. Apple Fransa'da görüntü algılayıcısı geliştirmek için bir araştırma tesisi açacakmış. Bu da Sony'ye bir kötü haber.
Evet. Çünkü Sony'nin en iyi yaptığı para şeyde kazanan bölümüydü. Evet.
Hem de iPhone yüzünden kazanıyordu.
Evet. Evet.
Şimdi işte Fransa'da optik sensör geliştirmek için bir şeyin kurulması düşünülüyormuş.
Bu işi biz yapalım demiş.
Evet.
Hani Fransa'da genelde bu tür işler pek Avrupa'da yapılmaz.
Evet.
Hani ürünün kutusunu Avrupa'da yaptırırsın. Tasarım, estetik falan konusunda daha ileridir her zaman. Ama hani teknolojiyi pek geliştirmezsin hani. Ama böyle bir karar vermişler.
Bu sayede belki yani sektörde herkes Sony algılayıcısı kullandığı için kendi farkını yaratabileceği durumlar oluşturabilirler.
Bir de hani Apple'ın Avrupa'da bir şey yapması,
evet,
ekstra. Çünkü Avrupa zaten Apple'a bir sürü sorun çıkartıyor.
Hı.
Bir Amerikan firması olduğu için.
Bakalım.
Bakalım. Bu tabii Fransa deyince belli ki bu eski adıyla SGS Thompson. Şimdi ST Microelectronics, evet, diye geçiyor. Belli ki işin içinde o var.
O var, o var. Evet.
Büyük elektronik üreticilerinden birisi. Dünyanın en büyük elektronik firmalarından birisi. Belli ki o bu işin içinde.
Evet, evet. Apple aynı zamanda bir trole, patent trolüne para ödemek zorunda kalacak. Gerçi bu birazcık daha bu, değişik
Murat,
bir hikaye.
Bu bilindik bir hikaye aslında. Hani Apple'ın bu trollerle, ama nasıl işlediğini anlamak açısından bu haber güzel. Şöyle kısaca bir özetleyelim. Şimdi 2001 yılında bir firma kuruluyor. 2004 yılında da batıyor. Ama arada işte biraz işlemiş. Bazı şeylerin patentleri alınmış. 2008 yılına geldiğimizde bu patentlere yönelik bir başka firma diyor ki bunları biz bir araya getirelim. Bu patentlerin hakkını bana ver. Ben bunları kullanayım. Tamam deniyor. Aktarılıyor, devrediliyor. Ve bu 2008 yılında bunu alan firma, işte Limited Şirket deniyor. İsmini söylememişler. Apple'a dava açıyor. 2010 yılında 625 milyon dolar ödemesine karar veriliyor Apple'ın. Apple temize gidiyor. Bu işte süreçler devam ediyor. 2011 yılında Apple temizi kazanıyor. Diyorlar ki işte bu firma doğru düzgün şeyini anlatamadı, derdini anlatamadı. Apple'ın neden işte patent haklarını falan ihlal ettiğini doğru düzgün anlatamadı. Şeyler de bu Spotlight falan gibi şeyler. Apple'ın hani iOS'ta kullandığı bilinecek, aslında herkesin aklına gelebilecek teknolojiler. Hani çok böyle ince şeyler değil. Neyse, bu firmanın itiraz etme, yani hukuki yollardan itiraz etme hakkı bitince bir başka firma bu firmadan devralıyor patentleri. Bu sefer haklar sıfırdan bir daha başlıyor. Tekrar başvuruyorlar 2013 yılında. Apple'a karşı dava açıyorlar. Apple diyor ki ya biz bunları daha önce savunduk. Aynı şeyleri söyleyecekler. Emsal sayılsın ama hakim kabul etmiyor bunu. Ya bunlar yeni şeyler söyleyebilir diye. Haklarında izin veriyor. 2013 yılında tekrar dava hadi baştan tekrar açılıyor. Bu arada Apple'ın avukatlara vesairelere falan harcadığı paraları düşün. İşte bu davanın sonunda Apple şey yapmak istiyor artık. Anlaşalım. Hani çünkü bunun sonu bir yere gitmeyecek. Özellikle de bu davalar hep Doğu Teksas'ta denilen bir bölgeden açılıyormuş. Çünkü oranın kanunları falan daha uygun herhalde. Yani doğru yerde açmak da önemli. Tabii patent trolleri bunun nereden yapılacağını çok iyi biliyorlar. 25 milyon dolar ödemeye Apple razı oluyor. Ama bu 3 patentle ilgili kafası bundan sonra muhtemelen rahat olacak.
Evet.
Tabii diğer davalar, benzer davalar sürekli devam edecek. Büyük firmalardan neler koparırız? Ufak tefek tırtıklama firmalar oluyor bunlarda.
Evet. Ama adamın hani ilk bu düşünceleri ortaya koyan adam aslında kendisi troll değil.
Kendisi değil tabii. Yani 2001'de firmayı kurmuş. 2004'e kadar bir şeyler yapmaya çalışmış. Dediğim gibi o Spotlight gibi ne bileyim Time Machine gibi böyle bir yedekleme sistemi vardır Apple'ın.
Adam fikirlerimi çaldılar ya.
Ben fikirleri ortaya çıkaran diyor. Bir şey atmış ama işte onlar da böyle biraz muğlak. Yani hep patent konusunda hep eleştirirler ya. Bir ara hatta geçenlerde gene benzer bir olay oldu. Google falan hepsi birleşti. Ya buna bu kararı verirseniz gelişimin önünü tıkarsınız diye. Evet. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu patent sistemi gerekli ama işte kötüye de kullanılabiliyor.
Öyle. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey hacklenmiş. Üstelik Twitter'ı hacklenmiş.
Twitter hesabı geçtiğimiz hafta içinde. Gerçi 45 dakika içinde falan geri kurtardılar ama. Tabii hani Twitter'ın yöneticisinin hesabının hacklenmesi de ayrı bir olay.
Evet. Geçen hafta yine çok konuşulan bir olay vardı. Bu Warner Bros. Shadow of Mordor'u övsünler diye YouTuber'lara para vermiş. Bu ortaya çıktı. Ve hani şey dediler Warner Bros'a bak böyle şeyler yapıyorsan bunu açık açık söyleteceksin. Yattığın, para verdiğin yerler bunu advertorial bilmem ne vesaire bir şekilde söyleyecekler. Öyle söylemeden yapamazsın diye böyle.
Yani FTC'ymiş. Az önce FCC vardı ya. Genel evet. Amerika'nın bir kuruluşu. Bu ticarete bakan komisyon.
Bu ticaret.
Sen parayla bir içerik ürettiriyorsan bunu belirtmek zorundasın arkadaş diye evet. Warner Bros'a bir şey yaptı.
Uyarı
gibi bir şey yaptı. Evet. Ortaya çıkardı. Hı hı. Ama bu medyaya falan hep şey diye yansıdı. İşte bir ünlü PewDiePie miydi? Hı hı. İşte o para almış ama işte söylememiş gibisinden hep genelde o başlıklarla
çünkü
duyuruldu.
Çünkü bu kanalların en ünlüsü bu.
Evet. Bu adam şöhret.
Biraz da tık kazanmak için herkes bu adam.
Yani onun ismi görüldüğü zaman başlıkta bu neymiş işte Warner Bros'tan para almış dedi mi ben bile merak edip tıkladım bu neymiş diye.
Ya şimdi işin benim anlamadığım tarafı şimdi bunu söyleyince bak sen de para aldın olacak ama ya bu Mordor güzel oyun.
Evet.
Bu zaten hani milletin bayıla bayıla oynayacağı
aynen
bir oyun.
Öyle. Biz çok gereksiz bir harcama yapmış Warner Bros.
Hani biz de oynadık ettik. Biz paramızla aldık. bu Mordor zaten kendi başına bir sürü olumlu yorum yayınlatacak bir oyun.
Evet. Evet.
Ama herhalde hani riske atmak istemediler.
Yok bir reklam bütçesi ayırıyorlardır standart. Buna da ayırmışlardır.
İşte,
bu şekilde dağıtılıyordur. Şimdi şey yanlış bir şey değil. Böyle internette yayın yapan, işte blog yapan şey yerlere işte sponsor hani advertorial deniyor ya para karşılığında reklam yapmak. Ha banner koymuşsun, ha içerik ürettirmişsin. Bunun reklam olduğunu sen söyledikten sonra, bildirdikten sonra ki bildirilmişti aslında. PewDiePie'da zaten savunmasında onu söylüyor aslında.
Evet.
Ama altta biraz ufak yazmış. Hani biraz daha büyük yazabilirdim diyor adam.
Ya şöyle YouTube'un alttaki açıklamasında zaten senin yazabileceğin alanı şekillendirme şansın yok.
Tabii, tabii.
Ama videonun kendi içinde geçirebilirdi.
Yani alttan yazı geçer veya bir kenarda sponsorlu içerik
yok burada adama bir der. Haksızlık yapılmış. Yani burada adamın ismini biraz tık kazanmak için kullanmışlar. Bu adam söylemiş.
Şimdi,
çünkü
tabii,
diğer kanallarda hiçbir şey yokmuş.
Tamam. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizde böyle bir haber çıktı mı? Başlığı okuyup ondan sonra hemen yorum döşenenler çıkıyor.
Tabii tabii.
Biraz da ona isyan ediyor adam. Ya bir baksaydınız diye. Ama tabii hiç koymamak hiç etik değil.
Evet onu da yapanlar varmış.
O tam anlamıyla bir kandırmaca. Zaten FTC de bunu söylüyor. Warner Bros'a da bu yüzden uyarıyor aslında. Yani sen bunun peşine düştü. Yani onlar tek tek kanalların peşine düşecek değiller. Bu reklamı veren büyük baş kimse sen bunun peşine düş diye uyarıyor.
Şeyi düşünün şimdi, Shadow of Mordor iyiydi. Ona bile para verip hani iyi bir şey söylettirmek için, evet, garanti altında almışlar. Demek ki daha neler dönüyor.
Bir de şu var şimdi, bu bir oyun ve bunun internette sayısız videosu var. Yani evet, oyundan görüntüler var.
Doğru.
Şimdi başka bir şey olsa, tamam şimdi benim elimdeki filanca ürünü, benim karşımdaki izleyici o ürünü birebir eline alıp deneme şansı yok. Ben ne dersem onu kabul edecek. Benim dediklerimi yönlendirmek bir şey kazandırır. Ama ya oyunu zaten adam bakacak.
Tabii.
Hani ben oyuna dedim ki grafikleri süper mi, işte deli gibi grafikler falan. Ya adam kendi bakıp kendi yorumlama şansı var zaten,
var
o grafikleri. Oynanış desen tamam, kontrolcüyü belki elinde tutmuyor ama yine YouTube'dan, Twitch'ten falan sayısız video izleyip oynanışı da değerlendirme şansı var. Birazcık hani para verip oyunu gazlatmak biraz boşuna bir çaba gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor.
Ya oyun konusunda insanlar şanslı abicim. Deli çok gibi yayın var. Ve oradan zaten işte hani grafik kalitesi bilmem ne. En kolayı o. Bak gör. Oynanış falan da işte görüyorsun insanlardan. Ha tamam, birebir tabii o deneyimi, o heyecanı, adrenalini video seyrederek anlayamayabilirsin ama bayağı bir şey internetten görebilirsin. Öyle bir şansın var.
Doğru.
Bilemiyorum. Tabii şimdi sineması, Warner Bros. Aslında sinema firması. Oyun işine bu Batman serisiyle falan galiba bulaştı. Şimdi onlar şeye alışıklar. Bu filmlerin afişlerinde böyle iş yok. İşte explosive bilmem ne, two thumbs up bir şeyler yazar ya.
Evet.
O yazanları kafadan yazıyorlar. O yazı hatta şey yapıyorlar. Bu hani meraklılar internette aratsın falan, bunun uzun hikayesini bulurlar. Bir gün meraklılar böyle işte bu konulara kafayı takanlar şeyi keşfediyor. Ya bütün filmlerde en kötü filme bile işte explosive bilmem ne yorum yapan bir yorumcu var. Ya bu kim diye araştırıyorlar, öyle birisi yok. Ya onu film firmaları ya da biz film stüdyosu var etmiş kendisi. Ve her şeye en felaket filme bile işte yok etkileyici bilmem ne, şöyle duygu fırtınası. O var olmayan bir adamın ağzından bir şeyler yazdırıyorlar.
Ben şeyi merak ediyorum, sen bilirsin. Ne zaman bir kitabı elime atsam New York Times bestseller yazıyor.
Bestseller oluyor. Nasıl oluyor?
Nasıl oluyor?
Yani New York hafta Times'ın hafta şeyleri var, haftalık listeleri var. Bir şekilde oraya girmiş. Ya oluyor be Murat. Öyle, ben DVD'lere falan çok bakıyorum. Hani ya rezil bir film olduğunu biliyorsun, izlemişsin. Onun arkasını çevir, yorumlara bak.
Evet, doğru.
Filanca şey, hani şimdi şey vardır. Hani kimi film bana göre kötüdür de o aslında işte Fransız sanat filmidir, ben anlamamışımdır, aslında süperdir falan. Tamam, ses çıkartmazsın ama ya kimi film Allah için kötü ya.
Ya.
Hani iyi denecek tarafı yok. Sharknado. Hani orada bile işte heyecan fırtınası bilmem ne yorum yapan yazar var, eleştirmen var.
Evet.
İşte o meğer mesela yokmuş, yokmuş o eleştirmenler.
Hmm.
İşte Warner Bros. Falan da tabii yıllardır, 1930'lardan beri bu işlerin içinde.
Evet.
Üstadı. Oyun dünyasına getirecek o deneyimini, bilgi birikimini.
Öyle. Google'ın uygulamalarında kullandığı bir örnek isim varmış. Bu hani şey olur ya genelde, John Doe, Jane Doe olur. Evet, ama o
çok bilindik olduğu için.
Hem çok bilindik hem de onu cesetlere falan da koyuyorlar. Evet. Hani kimsesiz.
O şeysiz isim.
Evet.
Veya John Smith falan da çok yaygındır yani. Ama işte Google şey yapmak istemiş. Biraz daha yaratıcı olalım diye Casey Boomer diye bir isim koymuş.
ama kadın varmış gerçekten.
Öyle, öyle bir kadın varmış. Zaten ne koysalar olurdu öyle bir isim de. Şey ilginç, insanların yaklaşımı ilginç. Bu kadın bir sürü mesaj alıyormuş. İşte millet bu kadının bilgisayarına korsanlıkla girdiğini. Bunlar da şeyde çıkıyor. Google'ın Docs ve işte Slide gibi ürünlerindeki template'larda. Hani bu örnek şeyler, evet, olur ya. Oralarda, evet, çıkıyor. Adam giriyor bilgisayarından. Casey Boomer'ın işte CV'sini görüyor mesela örnek. Kadının korsanlıkla oraya girdiğini zannedip bir sürü mesaj atıyormuşlar kadına. İşte sen ne kadar böyle kötü bir insansın bilmem, tabii, ne falan. Kadına bile mailler, işte mesajlar. Google'a da ulaşmış en sonunda. Demiş ki ya benim ismimi değiştirdin falan.
Google. Ama bu büyük acemilik.
Çok.
Büyük amatörlük yani.
Ya abi ne isim sallasan birine denk getirirsin.
Ama işte
yani.
Jane Doe, John Doe şey. Yani. Türkçe'de de sarı çizmeli.
Valla Google adı şey demiş. Biz yaratıcı olmasından yanayız. Değiştirmeye yanaşmamışlar.
Ama işte
Kadının hayatını mahvetmişler.
Zor bir durum. Aramalarda da o çıkacak hep kendini arattığında.
Ya. Microsoft'la ilgili bir haber var. Microsoft'un da yani daha şöyle Amerika şey istiyor. Mesela Microsoft gibi büyük firmaların bazı bir sunucuları da yurt dışında, yani Amerika'nın dışında. Orada tutulan bilgileri de istiyor Amerikan hükümeti bazen. Diyor ki senin işte şuradaki şu maili istiyorum. O mail ama nerede şimdi tutuyor? Başka bir yerde.
Hükümetler zaten istiyor.
Tabii.
Bizim Türkiye'dekiler, Avrupa'dakiler bizimkileri burada tut diyorlar. Amerika zaten işin başında olduğu için oradakileri de bize getir diyor.
Evet.
Microsoft'ta da böyle bir dava açılmış değil mi?
Açılmış ama ilk aşamasını kazanmışlar.
Yani Microsoft Avrupa'daki bilgilerini Amerika'ya getirmek zorunda değil.
Değil.
Tabii. Çünkü onlar da Amerika'da aslında Amerikan hükümeti de tamam verilerin çoğu onda ama hepsini istiyor adamlar.
Evet. Ama tabii ki temizmemiz daha uzayacakmış o işler daha kesin
ama
bir galibiyet değil.
Ama bu önemli bir dava.
Çok evet. Başka bilgilerini de önüne atacak diğerlerine belki de. Kim.com geri dönüyor ya. Yine ve yine Mega'yı açıyor. Mega Drive şeyi açıyor. Mega Upload'u açıyor.
Ya bu adama hala ciddi alan var mı?
Var var hem de nasıl var?
Ya gitti da, gitti geldi bir şeyler oldu. Mega'yı bir bıraktı.
Dünyayı oyalıyor yani o şeyle. olayla.
Hayır şimdi bir de şeye o... takmış durumda abi. Hep cloud storage. Değişik bir şeyle gel ya.
Evet.
Niye habire storage? Yani niye bulut?
O iş modelini iyi bildi. Yalnız bu Mega Upload davasında bütün olaylar bir programcı çalışan birinin üzerine yıkıldı. Onun başı yandı. Bu kim.com artık işte nasıl bir adam anlamıyorum. O ortalıkta hala dolaşıyor. Bilemiyoruz ki. Olayların gerçek şeyini de bilmiyoruz ki. Çok magazine yatkın bir konu çünkü. Çok sulanıyor. Bilemiyorum yine hani geri dönecek de verilerini nasıl emanet edeceksin? Ne yapacaksın?
Şimdi şifreleme şu bu son zamanlarda hep söylediği şey veriler şifreleniyor. Biz de görmüyoruz. Bu Yeni Zelanda'da falan zaten galiba. Hı-hı. Artık hala orada mı yaşıyor bilmiyorum.
Orada,
en son Mega Upload'un hikayesi oradan çıkmıştı. Burası korsanlık için kullanılıyor diye patlamıştı. Bunun üstüne adam şifreleme işte biraz da Apple'ın falan vesairenin herkesin yaptığı. Kardeşim insanlar koyuyorlar ama ben görmüyorum içini. Ben sadece alan sağlıyorum.
Bir de adam şeyi çok iyi yaptı. Kendini mağdur etti. Bu diğerleri de buna aşırı güç kullandılar. İşte adamı evinde bastılar falan. Mağduru oynadı. İnsanlar bayağı buna bir destek oldular. Halbuki bu haksızdı. Onu da şimdi böyle tekrar yani işe dönerek
gene Mega altında mı açacakmış?
Tabii Mega Upload'u açacakmış. 2017'nin başında.
Hadi bakalım.
Göreceğiz. Bu 802.11ac'de bir değişiklik var Levent abi. Ne oluyor?
Şimdi Wi-Fi standardı, güncel standart 802.11ac'nin ikinci dalgası geliyor. Bu zaten o ilk çıktığında bile bir ikinci dalganın geleceği biliniyordu. Biz yaptığımız yayınlarda da bahsetmiştik. En büyük özelliği 802.11ac'de 80 MHz'lik kanallar var. 160 MHz'lik kanallar gelecek. Şu andaki benim bildiğim hiçbir router'da 160 MHz kanal seçeneği yok. Bunun artık hani şartnamesi belli oldu. Bütün hatları belli oldu. Üreticiler bunu ürünlerine koyabilecekler, ekleyebilecekler. Ha, var olan ürünlerden firmware update ile bu yeteneği kazanan olur mu? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Pek sanmıyorum ama belki hani şu anda bu şartları karşılayan ama resmi şartname çıkmadığı için atıl durumda bu özellikleri bırakılmış cihaz var mı? Bilemiyorum. İki önemli özellik var. Biri bu 160 MHz'lik kanallar. Bu yani şöyle söyleyeyim Murat. Şimdi tek antenli 802.11 cihaz 433 megabit bağlantı kuruyor. Hemen iki katına çıkart bunu. Yani tek antenle 866 ya da iki antenliler 866'da kalıyordu. Onlar 1.6. 3 anten kullanıp 1.3 gigabit bağlanan çok nadir cihaz 2.6'ya çıkacak. Kablosuz 2.6 gigabit ağ bağlantısı. Deli bir şey. Anten sayısı 4'e çıkıyor. O da dedim ya işte her bir anten 433'tü. 866 olacak. Hı hı. 4x866.
Oy oy.
Bir cihazda bağlantı. Ve bu multi-user MIMO, yani router'ın bu antenlerini şeye cihazlara atayabilmesi, aynı hı hı. anda 2-3 cihazla konuşabilmesi yüksek kapasitede. Bunların hepsi, bunların kimisini biliyorsun bu Wi-Fi'de hep şey olur ya, draft
evet, evet.
muhabbeti. Hı hı. Daha bu şartname çıkmadan şey bellidir aslında, teknolojiler bellidir.
Üreticiler, taslak halindeyken üreticiler üretir.
Eklerler, sonra o cihazlar hiçbir şeyle uyumsuz, her şeyle uyumsuz olur falan filan. Bu da böyle yani. Şimdi bu multi-user MIMO falan yıllardır var cihazlarda. 2 yıldır falan var. Ama artık bu Wi-Fi kurumu, Wi-Fi Alliance bunun tam olarak resmi şartnamesini kurdu, yayınladı. Bundan sonra bunları karşılayan cihazlar birbirleriyle konuşabilecekler. Şimdi şey gerekiyordu. Hani router'ı da bilgisayarı da Asus alırsan bazı özellikleri kullanabiliyordun falan. İşte artık şartnamesi yerine gelince, yayınlanınca önümüzdeki sene bu yeni 802.11ac cihazları birbirleriyle doğru düzgün bütün kapasiteleriyle konuşuyor olurlar.
İyi.
Ha tabii ki yeni cihaz demek bunların hepsi.
Tabii.
Yani şöyle, elinde var olanı bunlar çıktı diye değiştirmezsin de yenisini alacaksan yeni standardı desteklemesine özen gösterirsin. Tabii. Yoksa şu andaki hele bir de 802.11ac router'ın var, cihazların varsa bununla yenilemek gereksizmez.
Peki piyasada isimleri falan ne olarak geçecek?
Ha şimdi bunun yeni bir adı yok. Yani dolayısıyla bizim gibi siteleri soruşturacaksın. Wave 2. Ha şey olabilir tabii. Yani
gene 802.11ac.
802.11ac yine.
Ama Wave 2 neyse artık.
Wave 2 de tabii ki bunun da kutusunda falan Wave 2 yazmayacak da hem de şeyden anlarsın. Şimdi bunun kutusunda büyük olasılıkla şimdi 1.3 gigabit'i destekleyen ilk cihazlarda işte AC1900 falan yazıyordu ya. 1300 artı 600 diyordu. Hmm. Bunda artık 2600 artı 600 falan yazacak. Kafa karışacak kesin. Araştıracaksın. Forumlar, firmaların sayfaları. Bakacaksın. Wi-Fi gittikçe güçleniyor.
Evet.
Hızlanıyor. Ama AD'den ilk TP-Link router'ını duyurmuştu. Fakat hiçbir istemci cihazı olmadığı için ortalıkta
evet.
bir gelişme yok AD yok. Tarafında.
Yok. JD marka DirectX 12 testi geldi.
Neydi? Time Spy mıydı?
Time
neydi?
Spy.
Zaten vardı değil mi?
Yok. Şöyle vardı.
Niye? Ben DirectX 12 testi yaptığımızı hatırlıyorum ya.
Evet ama oradaki...
Hayır, Strike mıydı?
Hayır hayır. DirectX 12 için ayrı bir test vardı ama o sadece teorik olarak bir testti. Oyun testi yapmıyordu.
Evet. Tamam.
Burada artık oyun testi de yapıyor. Hatta şey falan koymuşlar. Bu Asynchron Shader hikayesi var. Onu açıp kapayabiliyorsun da. Böylelikle işte eski yeni kartların kıyası kolay oluyor. Ya da açık oluyor. Ama bu şey, bu aynı oyunlardaki DLC mantığında 3D Mark'ı alacaksın. Bunu da üstüne ekliyorsun. Ayrı bir CDK oluyor. Steam'den falan alabilirsin. Hatta 23'üne kadar da Steam'de indirim var. 9 lira. Sadece bu eklenti ama.
Ama tabii 3D Mark'a sahipsen.
Varsa. 3D Mark'ın kendisinde de indirim var. Yani bunlara meraklı olan varsa şu anda indirimden her şey hepsini alabilir. Biz de artık kullanacağız tabii yoğun olarak. Çünkü zaten bir sıkıntı var. DirectX 12 test ihtiyacı var. Bu da eklenecek artık bundan sonraki testlerimize.
Daha çok şey lazım. Araç, test aracı lazım.
Oyun lazım, oyun özellikle.
Ama işte oyunun da benchmark özelliği
tabii.
olmasını istiyorum.
Doom'a da Vulkan eklendi. Desteği geldi.
Geldi.
O da
performans
işte,
artışı.
Özellikle AMD tarafında bir artış olduğu gözleniyor.
Evet.
Bakalım. Oyun dünyasına geçelim. Zaten ilk başta söyledik birazcık ama Pokemon'dan geçilemiyor. Yani oyun diyorsun Pokemon'da. Başka bir içerik yok yani.
Ama ilginç bir şekilde herkesin ilgisini çekti.
Unutulmuştu. Evet. Yeniden doğdu.
Ki ben hiç Pokemon'u genç bizim tam çocukluğumuza denk gelmedi.
Evet, ben de hiç bilmiyorum.
Hiç doğru düzgün izlemiş. Sadece ismen bilir. Bir tek de işte Pikachu'yu falan duymuşsundur.
Ben de Pikachu olarak bilirim hep.
Ama bu herhalde bu arttırılmış gerçeklik insanların ilgisini çekti. Gerçi benzerleri vardı daha önce işte. Tabii. O Google'ın zaten gene bu da Bu Niantic miydi firmanın ismi? O kadar. Ingress miydi oyunun ismi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Ingress, evet, Google'ın oyunu.
Yani o bu kadar mesela patlamamıştı.
O biraz çünkü hani bu daha böyle Pokemon işte cici bir şeyler yakalıyorsun falan. Ingress böyle birazcık işte çok bir görselliği yoktu. Hani harita üzerinde alanı çevirdim, elle geçirdik burayı falan. Daha az, bir de zaten Ingress davetle falan giriliyordu. Herkese çok sonuna doğru açıldı bildiğim kadarıyla. Bu kadar popüler olacak bir şey değildi. Ama ha, oradan öğrendiklerini başarıyla bu Pokemon Go'ya yansıtmışlar. Müthiş bir şey. Aslına bakarsan çok basit bir şey. Hani bunu sistemi, ya bir yerde şey var işte, telefondan bakınca sen onu görüyorsun. Onu yüzeye yerleştirmek, tek perspektifi uydurmak tek derdin. İşte adam onu oradan yakalıyor. Hakikaten çizgi filmdeki gibi Pokemon'u yakalıyor falan. Çok akıllıca kurulmuş.
Bu mekanikleri kadar ilgi çektiğine basit göre işte demek ki farklı bir şey var.
Mekanikleri basit, uygulanışı şaheser. Ne diyelim, yapanlar... Ben tabii şeyi merak ediyorum. Tamam, herkes oynuyor ve herkes bunu konuşuyor da Nintendo tarafında ofiste muhasebecinin şu anda durumu nasıl? Hani yağıyor mu?
Nintendo'nun şey, pazardaki değeri arttı. 7,5 milyar dolar. Hemen hisselerine millet yüklenmiş demek.
Fakat şeyi yatırımcılar unutmayın. Bunlar da sonuçta mobil mağazalardan indirilen oyunlar. Orada hemen zaten bir iTunes'a, Apple'a ve Google'a bir %30 kesiliyor. Nintendo'nun işte bu Niantic'ine gidiyor bir kısmı da.
Bu şimdi Nintendo Pokemon'un galiba sahibi. Tabii. Değil mi? Oyun hakları falan elinde olan. Nintendo çünkü aslında doğrudan ilişkili bir yer değil.
Bütün parayı Nintendo kazanmıyor aslında, evet.
Yani Niantic dediğimiz zaten Google'ın galiba bir alt firması mı? Ben yanlış anlamadıysam öyle.
Herhalde. Eskiden öyleydi zannet benim.
Belki de ayrılmıştı.
Evet. Ama işte dediğim gibi Nintendo'nun cebine gitmiyor yani bütün para.
Ama büyük olay yani şu yaşanan. Ya televizyonda şimdi bu çıktı. İlk önce hani meraklılar. Bir de tabii biliyorsunuz Türkiye'de bunun aşağı APK'sını indirip kuruyorlar tabii, falan.
Çoğu yerde öyle. Çünkü dünyada sadece birkaç devlet destekliyor.
Resmi çıkmış olduğu bölge az. İşte çıktı. İnsanlar birbirlerine APK'yı verdiler falan, forumlarda falan klasik muhabbeti döndü. Sonra siteler bundan nasıl ekmek yeriz şeyiyle, kaygısıyla herkes bir Pokemon Go'lu bir başlık atma derdine girdi. APK'yı sitesine koyup download ettirmeye falan başladı. Yayın, hani blogcu yapar, amatör yapar da yayın, profesyonel yayınlar böyle şeylere girişti. Ne kadar yasal tartışılır bilmiyorum. Sonra artık televizyonlara sıçradı. Her haber bülteninde tabii.
Parti binalarında Pokemon arayanları gördük
dün
ya.
Dün parti binalarında Pokemon arıyorlardı. Muhalefet partilerinin binalarında arıyorlar. Bir de öyle başlığı, öyle haberin. Şimdi herkes hani bu çünkü deli gibi konuşuldu ettiği için herkes yamanmaya çalışıyor. Ucundan hani ne yapalım edelim, siteye bir Pokemon Go başlıklı bir haber atalım. Hani kimisi lanet olsun diye yazıyor. Yasaklansın. Ya
abuk sabuk olaylar da yaşanıyor. Ne, abi. Ne? Pokemon ararken ceset bulan var mesela var. Amerika'da.
İşte şey var. Tabii bunlar da gerçek, hayal. Çünkü dedim ya herkes bir Pokemon Go'lu bir haber yayınlamaya çalışıyor. Gerçek, gerçek olmayan falan tamamıyla karışmış durumda. Yok şeymiş, adam orada bekliyormuş da hani oraya Pikachu'yu yakalamaya gelenleri soyuyormuş falan. Olabilir de. Ama
ya şimdi bu dışarı şey çıkıp belli yerlere gitmene neden oluyor ya. Evet. Sonuçta bir işte bunların Pokestop'ları vesaireleri bir şeyleri var. Mesela işte onları da böyle müzeler falan gibi yerler seçmişler. İşte bizde camilere falan denk geliyormuş. Açıklama yaptılar, bizde de caminin şeyi kaçtı falan filan gibisinden.
Şey de şimdi önemli. Adamın mesela kafesinde falan mekanında şey var. Pokemon Pikachu var. Herkes geliyor.
Geliyor evet. Oradan...
Hatta şey varmış. Yem varmış. Şey gelsin. Pokemon sana mekanına Pokemon gelsin diye. Öyle çekici koyabiliyormuşsun.
Adam geliyor. Millet de avlamaya gelince çay kahve satıyor.
Yani bir kahve artık Pikachu'yu alıp da kaçmak yok. Şimdi ben de kafem olsa gelip Pikachu'yu avlayıp gideni kapıda sıkıştırırım. Bir kahve içsin artık, bir çay içsin. Yani şeydir artık bu, ne diyeyim, raconudur bu işin. Yani bir kahvesini içersin ya artık adamın.
İlginç olay var. Bizde de karakolun yakınındaymış.
O haber yalan.
Yalan mı?
Yalan.
Ama doğrudur yani.
Ha işte o ilgi derken çekmek için şimdi ve Pokemon ararken kafama odunla vurdular falan. Şimdi çıkar. Bu çünkü bir çılgınlık olunca doğal olarak böyle bir şey
tabii
çıkıyor.
Tabii şey iddiaları da çıktı. İşte Pokemon sayesinde işte NSA sizi takip ediyor. Siz farkında değilsiniz. Her yerin resmini çekiyorsunuz. İşte kamera işte bilmem ne vesaire. O da olacak. APK'yı indirenlere virüs bulaştıranlar oldu. He, o çünkü o APK'lar.
Tabii. Ya bence de şeyin çıkışı çok iyi olmadı yani oyunun çıkışı. Bir sürü insan illegal yoldan indirmek zorunda kaldı.
Oyunu yapan adamlar bu tabii kadar beklemiyorlardı.
Benim ya zaten bu şey işte böyle bu kadar dev bir şey çıkartmışsın ama bunu sadece bazı ülkelere şey yapmışsın. Tabii ki insanların bunun APK'sını bilmem nesini çekip de dosyasını, kurulum dosyasını çekip de kuracağı kesin. Ya bunu böyle salak gibi yaparsan, bütün dünyada kullanılabilecek şeyi 3 tane ülkeye kilitlersen, 5 ülkeye kilitlersen bin türlü dolandırıcılığa, dolandırıcıya şeye yol açıyorsun. Yakın zamana kadar Windows Phone'daki en büyük sıkıntılardan birisi şeydi. Pinterest falan. Bunun resmi uygulaması yok. Her önüne gelen bir Pinterest bilmem ne istemcisi diye bir şey çakıyor. Ama hiçbiri o işi yapmıyor. Hepsi aslında başka şeyler. Ya kardeşim sen bu kadar büyük bir firmaysan buna olanak vermeyeceksin. Yani şey yapma şansın yok.
İşte benim aklıma gelen bir tek bu kadar deme büyük şey alacağını beklemiyordum.
Küçük firmalarda senin dediğin olabilir. Ya bir oyun yaptık patladı. Tamam orada hazırlıksız yakalanabilirsin. Sen Nintendo'sun.
Ya işte ben diyordum.
İşte Nintendo değil. Ya Nintendo olsun başka. O haklarını vermiş sadece olsun bunu kullanın diye. Niantic firması var.
Niantic de küçük bir firma değil.
Yani
değil
şey diyebilirsin. Yani. İşte mesela ben hep yıllarca şey anlattım ya. Windows Phone'da Dropbox yoktu. Ya Dropbox'ın bunu yapmama hakkı yok.
Evet.
Çünkü İnsanlar işte sahte Dropbox dev bir olay. İnsanlar sen bunu yayınlamayınca sahtesini yapmaya başlıyor. Ya, ya da iyi niyetle de olsa bir takıma da adamın biri Dropbox sistemcisi yapıyor. Ben de kullanıcı olarak güvenmiyorum adamın birine. Sonra resmisi çıktı falan filan. Ya senin işte ben o platformu desteklemiyorum. Bu şansın yok arkadaş. Yani bu büyüklükteysen bu şansın yok. Bu arada tabii Windows Phone kullanıcıları çok rahat. Bizde Nintendo şey yok. Pokemon falan yok. Biz yine biz Angry Birds oynuyorduk ama onu da kaldırıyorlar şimdi.
dur ona daha geleceğiz.
Biz Crossy Road oynayarak hayatımızı devam ettiriyoruz.
Bu arada film olabilirmiş bu.
Yaparlar. Pokemon. İnanırım.
Bu kadar olaydan sonra hemen tabii bunun bir filmi. Angry Birds'un
Pokemon'un çizgi filmi var değil mi?
Tabii.
Rocket
tabii. Zaten falan aslında çizgi filmdi bu. İlk öyle bildik biz değil mi? Daha öncesi var mıydı
bilmiyorum. Ben, oyundan çizgi film
evet
çıktı.
Pokemon'ı biliyorum bir tek onu izlemiştim. Ha,
onları
küçükken
biz evet. O da Pokemon'lardan rahatsız oluyor.
Evet. Şimdi onu anlıyoruz hissiyatını. Valla millet oynuyor bakalım sönecek mi yoksa devam mı edecek?
Benzerleri artarak çıkacaktır.
Artı kamerayı kullandığın için pilini de bayağı bir sömürecektir.
Tabii. Genelde zaten elinde bununla dolaşanın power bank'i takılı. Hatta geçen dün bahsettiğimiz komik anlamsız haberde de öyle koskocaman power bank de çekiyorlardı. Normal dayanmaz çünkü. GPS açık.
Şeyi de söyleyeyim. Aktif. Ya işte bu oyun sayesinde yürüyoruz, kilo vereceğiz. Yok öyle bir şey. Hani o Pokemon'ları koşarak avlamıyorsanız öyle bir şansınız yok. Onu da söyleyeyim.
Öyle kendiniz kanlamayın.
Hiç öyle bir şey olmaz.
Yani işte yine evde oturmaktan şeydir.
İyidir. Kan dolaşımı oluyor tabii. O konuda bir şey demiyorum.
Bir hareket oluyor.
TV demişken Battlefield serisi TV dizisi haline gelecekmiş.
Ya biz işte geçen hafta da konuşmuştuk yine hangi Minecraft filminden söz etmiştik. Şimdi de Battlefield.
Çılgın madenciler mi demiştik?
ya Band of Brothers falan gibi geçmişte hani savaş temalı diziler oldu.
Ya fena bu ne farklı değildi olacak ki? Bu Battlefield aynısı olacak.
Herhalde. Ya herhalde tabii Battlefield oyunu tabii ne yapıyorsun? Orada helikopterden atlayıp tanka koşuyorsun. Tanktan inip deniz motoruna biniyorsun. Herhalde öyle saçma bir şey olmayacaktır. Ya bir savaş dizi şey yap. Savaş konulu bir dizi yap. Adını Battlefield koy.
Tabii bu öyle bir şeye benziyor. İşte.
Battlefield o kadar da şey değil ya. Yani nasıl söyleyeyim biz biliyoruz oynuyoruz falan filan hatta teknoseyirde her makinede gizli mizli kurulu aslında. O kadar hani dünyada da o kadar şey değil. 3 büyük ilgi gördü. 3'ten sonra bence düştü. Zaten hani Hardline insanlar hatırlamak istemiyor. Tabii. Unuttular ve hatırlamak da istemiyorlar. 3
niye büyük ilgi gördü? Çünkü bedava verdiler.
Bir süre sonra.
Ama bir şeydi. Yani büyük olaydı. 3'ün
çıktığında da mı diyorsun?
Ağzımız yani daha çıkmadan videolarını falan 1000 kere izledik. 4 hataları nedeniyle çok yüz güldürmedi. Bir evet de pek bir şey getirmiyordu üzerine, 3'ün üzerine.
Daha iyi grafikler getiriyor işte.
İşte şimdi yine 1'le gündem olacak.
Evet. Hardline, çok gazlıyorlar.
Hırsız polis şeyi hiç tutmadı.
Hiç tutmadı.
Oyunu. Şimdi bir daha şansını deniyor. İşte dizisi de mutlaka izlenecektir. Dizi alıyor artık, filmleri falan geçti. Hmm. Herkesin bir dizisi var takip ettiği falan.
Evet.
Bu da mutlaka izlenecektir.
Sega Saturn'un kopya koruma sistemi 20 yıl sonra kırılmış.
Evet, varsa hemen oyunları oynayabilirsiniz artık.
Vallahi
ya işin meraklısı bir arkadaş uğraşmış.
Hmm. Bir açık bulmuş nihayet.
Tabii bir de artık yeni araçlar
evet
el altında.
Tabii tabii, o sayede.
Bravo.
Ama gitgide bu kopya koruma sistemleri son zamanlarda bayağı gelişti.
Tabii.
Evet.
Yani FIFA'nın falan eskiden evet çıkardı hemen. Sonra bir gecikmeye başladı. 6 ay sonra falan çıkmaya başladı. Şimdi tabii hala FIFA 17 gelmek üzere 16'nın kırığı yok.
Yeni bir Electronic Arts'ın kullandığı bir sistem var. Bu FIFA'larda falan kullandığı. O bayağı zor kırılıyor. Zaten firmanın da istediği o. Hiç kırılmayacak savaşına girmezsin. Kırılacak en de sonunda.
Tabii.
Hele bir de inatlaşırsan daha çok ilgiyi üzerine çekersin. Ama gecikmesi firmaya yetiyor zaten.
Yetiyor.
Bunu da FIFA'da özellikle Electronic Arts 2 yıldır galiba başarıyor.
Rahat, evet.
Başarıyor.
Bir de tabii hani genel olarak oyun atmosferi de değişti. Online oynama falan
tabii
girdiği zaman. Hani eskiden single player'dı bütün oyunlar. Onları kırmanın sana bir avantajı vardı.
Evet.
Ama şimdi online oynayamadığın, onun dışında oynayamadığın oyunlar var.
Tabii.
Mesela yani Battlefield tam single player de var ama hani çok kısıtlı.
Tabii.
Aslında gireceksin orada hakikaten. Online başkalarına karşı oynayacaksın. Tabii. Bunu kırmanın yolu yok.
Yok. Tabii ki.
Nintendo yeni konsol çıkarıyormuş.
Evet, buna ben çok sevindim.
NES
çünkü
Classic.
Nintendo klasik 8 bit konsolunu yeniden küçük bir kasada, tabii HDMI çıkışla falan tabii donatılmış şekilde yeniden çıkarıyor. Oyunları da dahili. 30
evet
tane oyunu var. Vallahi ben alıcıyım.
Çok pahalı da olmayacak zaten.
Evet. 60 dolar falan.
Öyle bir şey.
30 tane de içinde oyunu. Bu benim anladığım kadarıyla buna kartuş falan takılmayacak herhalde.
Öyle gözüküyor.
Valla benim hoşuma gitti. Kontrolcüsü de şey. Eski klasik kontrolcü. Kasım ayında çıkıyor, 60 dolar.
İşte senin oğlan oynar.
Ya benim ilgimi çeker. Çünkü benim çocuklar mesela bu Nintendo Mario ile falan bu işlerle tanışsınlar istiyorum. Belki yanlış bir düşünce. Ben onlara şey almıştım. 8 bit Nintendo falan bulup almıştım falan ama bir türlü sorun çıkıyor. Alıyorsun cihaz, NTSC çıkıyor. Hatta bizim bir dinleyicimiz, izleyicimiz Japonya'dan orijinal Famicom.
Hmm.
Bu NES'in orijinalini yolladı bize. Fakat cihaz 100 volt.
Hmm.
Tamam, onu başka bir adaptör kullanıp çözebiliyorsun. Hani sırf 220'yi 110'a indiren şeye gerek yok. Fakat aynı zamanda NTSC-J.
Oh.
Onu da televizyon göstermiyor falan. Neyse, bu işte ister nostalji yapmak isteyenleri,
evet,
ister böyle benim gibi garip amaçları olanlara bu cihaz
şu an
seslenecek.
Bizim gibi retrocuların ve hani arada bir gerçekten çıkarıp o cihazı kullanmak isteyenlerin en sinir oldukları şey, herkesin evindeki televizyon büyüdü, LCD oldu, girişler eski girişler kalmadı.
Evet.
Bağlayamıyorsun. Bağladığınız zaman kötü oluyor ya da.
Tüplü televizyona göre yapılmış 1980'lerin cihazlarının görüntüsü 50 inç LCD'de inanılmaz kötü oluyor.
Evet.
Yani tahammül edemeyecek kadar kötü oluyor. Her piksel zaten böyle iki parmak büyüklüğünde. piksel saymak gerçekten gerçek oluyor. Kimi meraklılar ara cihazlar geliştirdiler. O görüntüyü alıp upscale eden ama düzgün şekilde upscale eden ara çözümler geliştirdiler. Bunlar kendi başına birer cihaz.
Öyle.
Hakikaten hakikaten bunlara meraklıyım diyen ve imkanı olan arkadaşın çözümü tek. Bir tane tüplü televizyon edinecek.
Evet.
Eğer duruyorsa anne de baba da, yoksa sokaktan geçen el arabası eskicinin elinden, arabasından.
Genelde her Commodore'cunun, Amiga'cının elinde bir 1084 oluyor Allah'tan, hani çok meraklıysa.
Yani 1084 monitör tabii bu işin klasiği zaten de. Ama işte ayıracaksın. Yani yer ayıracaksın.
Tabii hacim, ayıracaksın. Tabii hacim alıyor.
Çok kolay değil bu işler.
Evet. PlayStation'ın VR versiyonunu DualShock destekleyecekmiş. Ama tabii bütün %100 bütün oyunlar öyle olmayacak da.
İlk başta hepsi destekleyecek gibi bir açıklama yapıldı. Sonra yok ya öyle değil şeklinde.
Tabii. Çünkü farklı sonuçta.
Bir netleştirme geldi.
Move'a göre yapabilir adam oyunu. Ona kimse bir şey diyemez.
Ama çok büyük bir kısmı destekleyecek deniyor.
Destekleyecek ama tadı olmaz, ben sana söyleyeyim. Hani...
Tabii zaten hani sanal gerçeklik durumunda o ellerini kullanabilmen büyük avantaj.
Evet.
Yani o öyle, ona özel yapılmış oyunlarda o kesinlikle daha keyif verici olacaktır.
Evet.
Kesin.
Bu Counter-Strike Go'nun kumar olayından bahsetmiştik. O olay büyüyerek devam ediyor. Hani o sitelerin anladığım kadarıyla kapanmasına kadar uğraşacaklar.
Ya Valve işin içine girmiş ve o bu tür ilişkilerde olan kullanıcıların da hesaplarına falan bir
evet.
Ceza uygulayacağını falan söylemiş. Biz kesinlikle bu işi desteklemiyoruz. Hmm. Bizim işte kullanım sözleşmemize falan da aykırıdır diye.
Al sat yapanlara falan.
Evet. Tabii, hatta o kumarı Twitch'ten bir şekilde yayınlayanlar Twitch banlayacakmış.
Hmm, savaş açtılar yani.
Evet, tam savaş yani.
Yer altına çekilir. Çünkü büyük de bir pazar.
Evet.
Hani öyle iki tane çocuk birer ciklet parası kazanmıyor. O işten tabii. Bayağı bir geçim tabii. Haline getirmiş adamlar var.
Yani ama işte işleri zorlaşmış oldu. Şimdi kendi videolarını vesairelerini falan yapmak zorunda kalacaklar.
Yani kendi ve platformlarını kuruyor.
Yakalanırlarsa Valve hesaplarını kapatıyor falan.
Evet. Bir gelişme.
Öyle. Çünkü aslında bakma Valve'la iyilik meleği olduğu için yapmıyor onu. Sonuçta bu şeyler onlara gelmeye başlamıştı.
Tabii öyle para, uçları. Kumar bilmem ne ucu dokunuyor onlara.
Nvidia da VR için bir tane demo hazırladı. VR Funhouse.
Evet. Böyle bir oyunumsu bir şey. Yeni HTC Vive'ını falan denemek isteyene bir araç.
Burada
hatta onu Nvidia'nın ilk oyunu falan diye yorumlayanlar da olmuş. Çünkü oynanabilen bir şey.
Evet. Sorun şu abi, biz de oynadık Vive'la da. Oyunlar şimdi 1080 takıyorsun, oynuyorsun ama 960 tak yine oynayacaksın. Oyunlar çok basit. Bir, bu oyunlarda, bu Nvidia'nın Funhouse'unda da birazcık makineyi yoran bir görsel tasarım yapılmış. Evet. Unreal Engine 4 kullanıyor. Bize de yani bir daha deneriz, HTC elimize geçerse bakarız.
HTC Vive'ı piyasaya sokma konusunda çok iddialıydı. Türkiye tarafını konuşuyorum.
Sonbahardaymış.
Ama işte hani bir sene.
Evet.
Öyle bunlar ilkbahar
diyorlardı.
Deniyordu. Sonbahar oldu.
Sonbahar oldu. Sonra kış olacak o.
Herhalde.
Ya o konuda şey sıkıntı oluyor. Mesela Türkiye gibi ülkelerde ürünler aşırı pahalı oluyor ya kur yüzünden. Adam da zaten hani onlar böyle milyonlarca adet üretemiyor. Diyor ki ben bunu satabileceğim ülkelere yollayayım. Yani Türkiye'ye öncelik vermiyorlar. Böyle evet. Firmalar var.
Zaten HTC yetiştiremiyor.
Tabii.
Onu sipariş vermiş bir sürü kişi var.
Öyle.
Hatta bir ara ilk çıktığında bayağı bir
evet.
Sorun oldu dünyada. Siparişini öyle. Vermiş adamlar hani şeye falan, site falan kurdular. Kimin eline geçti? Nerede bak şimdi Alabama'ya gidiyor da Kentucky'ye gelmiyor falan. Öyle şeyler yaptılar.
Ama güzeldi değil mi Levent abi?
Ya biz denedik. Şimdi demoları yani demo olarak etkileyici. Oyun olarak şu zombili Brookhaven Experiment gerçekten
o çok güzeldi yani.
Şimdi sistemin tabii ki bazı eksikleri var. Nedir? Mesela hani şimdi yürüyorsun Vive'da, dolaşma şansın var ama evdesin. Orada orta sehpa duruyor. Bilmem ne, üzerinde şekerlik duruyor. Falan. Nasıl yürüyeceksin? Takılacaksın, düşeceksin. Ağız burun gidecek. Camlar şeyler inecek aşağı. Mesela o oyunda pek olduğun yerde sağa sola dönmen lazım. Evet, evet. Yani oyunun yapısı öyle yapılmış. Öyle yürüyerek, tabii, koşarak bir şeye gitmek yok. İyi. Yani bu VR'ın bir eksiğini çevresinden dolaşmış adam. Hı-hı. Diğer bir VR'ın sorunu araç tuttu. Araç tutması olayının VR'daki hali. Yani sen hareket etmiyorsun ama kaskındaki görüntüler, sen yarış arabasının içinde gitmektesin.
Evet.
O bu ne yapıyor? Bir süre sonra işte aynı araba tutması gibi
yapıyor onu.
Vücut isyan ediyor. Hareket etmiyorum ama hareket ediyorum. Gözler hareket algılıyor. Vücut hareket etmediğini algılıyor ve işte midem bulanıyor. Araba tutması da bu. Bu da VR'ın çözülemeyen sorunlarından birisi. Bu bahsettiğimiz Brookhaven Experiment'ta sabit durduğun, düşmanlar sana koştuğu için o sorunun da çevresinden dolaşılmış. Çok başarılıydı.
Evet.
Şeyler vardı ya, şu belden bağlanıp da ayağının altında olan yürüme şeyi gibi bir şey.
Lazım.
Hani o, sen hiç sabit kalıyorsun ama yürüyorsun aslında işte.
Yürüme bandının her yöne olanı gibi.
Evet.
Şey.
Çok yönlü koşu bandı gibi bir şey. Evet. İşte o zaman gerçekten sanal şeyi olur.
Ben şeyi fark ettim. Bir tane adam şey yapmış, lisanssız tabii. Star Wars adını kullanmadan ışın kılıcı demosu yapmış. Hmm. Eğitim yapıyorsunuz. Elinde iki ışın kılıcı var. Ben onu oynamıştım. Şeyi gördüm hani, Star Wars'ta bunu çok rahat satarsın. İnanılmaz güzeldi çünkü. Ve şey yok işte, bak lisanslı hiçbir şey yok. Bir de bunu oyun yaptıklarını düşün. Işın kılıcını tam olarak deneyimledim yani.
Ya işte öyle bazı, mesela bu Samsung'un Gear'ında bir taret oyunu var. Sen uzay gemisinin şeyindesin. Taretindesin. Senin üzerine dalga dalga şatamap oyunu gibi düşmanlar geliyor. Evet. Ateş ediyorsun. Çok rahat oynanıyor.
Acayip.
Çok uyuyor. Yani o kafandaki şeye falan, sisteme çok uyuyor. Ve bu demin bahsettiğim mide bulanması falan hiçbirini yaşamıyorsun. Böyle zekice projeler
lazım.
VR'ın yüzünü güldürüyor. Ama hani tamam, Project Cars destekliyor. Mükemmel bir yarış oyunu. Grafikleri fotoğraf gibi. Ama VR'la oturuyorsun ona. Hiç de hayal ettiğin gibi değil.
Değil.
Çünkü bir kere o sen kafanla başka yere bakıyorsun. Araba başka tarafa gidiyor. Bu bizim alıştığımız bir şey değil. Normalde masa bilgisayar oyununda oynarken senin gittiğin yere bakıyorsun hep. Burada öyle değil. Çünkü kafanı çevirip yana bakabiliyorsun.
Tabii.
Bu dile kolay, gerçek hayattaki gibi değil. Burada oturduğun yerde bunu yapınca hemen bir garip sene oluyor yani. Bir sarsılıyorsun. Şey oluyor. Şeyi kaldırıyorsun. Kokpiti kaldırıp hani full ekran.
Evet.
Yarış görüntüsünü alıyorsun. Orada da böyle yine bir hani şu, birçok herhalde bizi dinleyenler de VR kaskını deneme imkanı olanlar, şu roller coaster, tren mi diyelim, ne diyelim, eğlence treni mi, çılgın tren
diyelim.
o demoyu deneme şansı olmuştur. Orada hakikaten bir dizlerinin bağı çözülür yukarıdan aşağı inerken. O yarışta da o oluyor. O hiçbir ekranda hiçbir şeyin olmadığı, sen kendin kafa havada uçuyormuş gibi olan şeyde duvara çarpacakken hakikaten ayağa çarpıyorum oluyorsun. Ya bunlar emekleme aşamaları tabii öyle ki. İlerledikçe zekice projeler göreceğiz. Bunu ya değiyor dedirtecek bir şeyler göreceğiz. Bu şimdi bahsettiğim Brookhaven Experiment falan, bunlar indie
evet
seviyesinde oyunlar. Yani öyle bir hiçbirisi bir Half-Life değil, bir Doom değil.
Yalnız bak orada da şöyle, bütün adamlar bu tarzı kopyalarsa hepsi birbirine aynı olur. Yani evet, sürekli üzerime bir şeyler gelerek bir şeyler vuracaksam tabii. Onun da gelişmesi gerekecek.
Tabii. Kılıçlı oyunlar hakikaten iyi olur. Yani.
Çok iyiydi.
Düşündüm de. Çok Mordor iyiydi. Falan da olsa. Ya,
eline de bir tahta kılıç alırsın. Bir V oyuncak şeyleri var ya hani.
Evet, evet.
Bilmem ne, beyzbol sopası içine V botu
tabii
koyduğun. Onlar şimdi tozlu raftan inecek bu işlerde kullanmaya. Evet. Ha tabii şey de başlayacak, çocuk kardeşinin ağzına geçirecek o kılıcı vuruyorum diye. Normal.
Öyle.
Olacak. Bir geçiş aşaması yaşayacağız. Anda ama şey yok. Ya bu nefis bir şey, ben de VR ekipmanı almalıyım.
O kadar
değil. Ben görmedim daha.
O kadar değil, evet.
Evet. Kinect gibi olmasın da.
He.
Kinect yok oldu gitti.
Yok oldu.
Öyle olmasın da.
Ucuzlayacak abi. Önce ucuzlayacak. Başka çaresi yok.
Ucuzlaması lazım. Ama şeyi aşamazsın Murat. Bu bahsettiğimiz işte yer.
Onu yok. Ondan hep şey yapmak, hiçbir şey yok.
İhtiyacı falan.
Yer lazım.
Aşamazsın.
Aşamazsın.
Şeyi aşamayacaksın. Kafana takıyorsun o başlığı. Kablolar arkadan aşağı kablo uzanıyor. Dünya i̇şte... evde yangın mı çıktı? Oo, farkında
tabii
değilsin.
Tabii tabii tabii tabii.
E şimdi biz kendi artık evi barkı olan şey insanlarız. Şimdi öğrenci arkadaş onu takacak. Anne baba huylanacak. Bu herif ne bakıyor orada? Ne görüyor içeride?
Hmm.
Şimdi evli sen takacaksın. Hanım huylanacak. Bu evet herif neye bakıyor orada?
Evet.
Şimdi televizyonda, ortada, konsolda falan herkes aile paylaşıyor.
Doğru.
Biraz daha kabullendirilme şansı var. Ya da kişisel bilgisayarda zaten içeride çocuk karanlık odasında kendine özel. Fakat bu garip bir şey.
Öyle.
Ya bu ne görüyor orada?
Hı.
Dediğim gibi hanım huylanacak yani. Hiç yolu yok.
Hiç yolu yok, evet.
Hiç yolu yok. Ya da anne baba huylanacak. Hı. Oğlan kafaya bir şey takmış, bir de eli kolu oynuyor, bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Kişisel bilgisayar bile olsa arada kek getirdim, çay getirdim şeyine ekranı kontrol ederler.
Evet, evet.
Burada o da yok. Arada çıkaracak, baba çıkar şunu kafadan, bütün gün kafanda yüzünü göremiyoruz falan. Hayata bunun da girişi işte ilk sancılı başta olacak. Sancılı olacak.
Peki son olarak yani bu hafta Windows Phone'dan ne gitti köşemize?
Bu hafta Windows Phone'dan bu hafta Angry Birds gitti. Artık şey bile diyemiyorsun ya, Angry Birds oynarsın hiçbir şey. Ya şöyle tabii ki bu geçen haftalardaki gibi marketten kalkmıyor ama Rovio Windows Phone ve Windows mağazası, hani he, masa üstünde de Windows'un kendi mağazası var ya.
Tamam.
Oralardaki Angry Birds'leri artık geliştirmeyeceğini, devam ettirmeyeceğini duyurdu. Yani Angry Birds bile gitti. Daha ne yapar? Yılan oyunu kalsa da bari onu oynasak. Hani var olan sürümü yükleyip oynayacaksın. Ya da senin makinende yüklüyse senin makinenden çekip almıyorlar. Ama yeni sürüm, güncelleme falan olmayacak. Üzücü.
Evet, evet.
Yani bu şekilde bir eriyerek küçülme durumu
küçülüyor. Ya Angry Birds çok temel bir şeydi.
Hani... Tabii yani şey diyoruz ya biz, hani hiçbir şey oynayamasan Angry Birds oynarsın falan. O ekran kartı anca Angry Birds'ı kaldırır falan diyoruz. Onun bile gitmesi.
Evet. Peki bendeki haberler bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz?
Bir mutfağa girdik.
Ya olay oldu.
Evet, bir o konuda bir şeyler yaptık uzun bir aradan sonra.
Pazartesi onu görecekler. Evet.
Çok bir şey yapmadık ya, tost yaptık. Hani öyle bir çorba falan daha eğlenceliydi, daha teferruatlıydı.
Evet.
Ama bu sefer biraz daha biz deneyimliyiz.
Tabii.
Masamızın örtüsü var, önlüklerimiz var. Evet. Şimdi o çorbayı yaparken bayağı acemiydik. Şeyi de yıkamamışız. Mercimeği yıkamamışız falan. Hiç bilmiyorduk çünkü. Burada biraz daha deneyimliyiz. Evet. Ama işte vallahi tostları yedik, fena değildi.
Bence güzel ya.
Ama tost artık şey de değil tabii.
Tabii. Ya tabii içine koyduğun olabilir malzemeyle de alakalı birazcık.
Şimdi orada da şeyden fırça yiyeceğiz. Sucuğu pişirmedik önce.
He, o da bir tarz meselesi ya.
Ya o videoda da söyledim. O hem damak tadı hem biraz da sağlık. Çünkü sucuk çiğ et biliyorsun.
Hmm.
Çiğ tüketmeyi pek tasvip etmezler. Orada işte kimi arkadaş şeye koymadan önce de, tostun içine koymadan önce de, kimisi tavada, kimisi o tost makinesinin ızgarasında biraz tutar.
Evet.
Keyfe kalmış tabii sonuçta. Keyfe kalmış. Bizim o yapma şansımız da yoktu. Öyle yapmadık.
Yok.
Ya da çok ince keseceksin.
Heh.
Bir şekil pişmesini sağlayacaksın içinde. Şeyde yani, dışarıda işte aldığın tostlarda da öyle olur. Aşırı ince olduğu için.
Şey yapacağım.
Evet, bakalım pazartesi izleyip görsünler, kendileri karar versinler. Önümüzdeki hafta o zaman görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.